Ayrım 9, sayfa 106. 24. Amiri omzunun üstünden eğilip önlerindeki monitörleri incelerken güvenlik teknisyeni nefesini tutuyordu. Bir dakika geçti. Teknisyen kendi kendine amirinin sessizliğinin normal olduğunu söylüyordu. Amiri kurallara sıkı sıkıya bağlı biriydi. Dünyanın en seçkin güvenlik güçlerinde düşünmeden konuşarak mevki sahibi olmamıştı. Ama ne düşünüyor? Monitörde gördükleri nesne bir çeşit kutuya benziyordu. Saydam kenarları olan bir kutu. Orası kolaydı. Zor olanı işin geri kalanıydı. Muhafazanın içindeki metalik bir sıvı damlası adeta özel efektle boşlukta süzülüyordu. Muntazaman azalan dijital LED göstergesinin, ki bu teknisyenin tüylerini ürpertiyordu, yanıp sönen kırmızı ışığıyla damlacık bir görünüp bir kayboluyordu. Teknisyenin yüreğini hoplatan amir, ışığı artırabilir misin diye sordu. Teknisyen talimatı uyguladığında görüntü bir nebze aydınlanmıştı. Amir öne doğru eğilerek muhafazanın altında o anda görünmeye başlayan bir şeye gözlerini kısarak baktı. Teknisyen amirinin bakışlarını takip etti. Çok soluk olsa da LED'in yanında bir kısaltma yazılıydı. Işık, 4 baş harfi fasılalarla aydınlatıyordu. Amir, sen burada kal dedi. Hiçbir şey söyleme. Bunu ben hallederim. 25. Tek mat. Yerin 50 metre altı. Victoria Vetra ileri doğru sendelerken neredeyse retina tarayıcısına düşecekti. Amerikalının ona yardım etmek için atıldığını, tuttuğunu ve ona destek olduğunu hissetti. Yerde ayaklarının dibinde duran babasının gözü ona bakıyordu. Ciğerlerindeki havanın sıkıştığını hissetti. Gözünü çıkartmışlar. Dünyası karardı. Kohler bir yandan konuşurken bir yandan arkadan iterek onu destekliyordu. Langdon ona yolu gösterdi. Sanki bir rüyadaymış gibi kendini retina tarayıcısından bakarken buldu. Mekanizma onay sesini çıkardı. Kapı açıldı. Victoria, babasının gözünün ruhunu yakan acısına karşın içeride onu çok daha büyük bir dehşetin beklediğini anlamıştı. Buğulu gözlerini odada gezdirdiğinde kabusun ikinci kısmını doğrulamış oldu. Önünde duran tek şarj platformu bomboştu. Kutu gitmişti. Onu çalmak için babasının gözünü çıkarmışlardı. Her şey yerli yerine çabucak oturmuştu. Artık anlıyordu. Karşı maddenin güvenli ve kullanışlı bir enerji kaynağı olduğunu kanıtlayan örnek çalınmıştı. Ama bu örneğin var olduğunu bilebilen kimse yoktu. Buna rağmen gerçek inkar edilemezdi. Birisi öğrenmişti. Victoria kim olduğunu tahmin edemiyordu. CERN'de olup biten her şeyi bildiği söylenen Kohler'in bile belli ki projeden haberi yoktu. Babası ölmüştü. Dehası yüzünden öldürülmüştü. Keder kalbini dağılarken Victoria yeni bir duygu seline kapıldı. Bu çok daha kötüydü, eziciydi, onu hançerliyordu. Suçluluk duygusu. Bastırılamaz, amansız suçluluk duygusu. Victoria, babasını bu örneği üretmek için kendisinin ikna ettiğini biliyordu. Babasının fikrine karşı çıkmıştı ve babası bu yüzden öldürülmüştü. Çeyrek gram. Yanlış ellerdeki herhangi bir teknoloji gibi ateş, barut, içten yanmalı motor, karşı maddede öldürücü olabilirdi. Çok öldürücü. Karşı madde ölümcül bir silahtı. Güçlü ve durdurulamaz. CERN'deki şarj platformundan söküldükten sonra kutu önlenemez biçimde geri sayıma başlayacaktı. Kontrolden çıkmış bir vagon. Ve zaman sona erdiğinde kör edici bir ışık, bir gürüleme, kendiliğinden tutuşan bir yangın, sadece bir an ve boş bir krater, büyük, boş bir krater. Babasının sessiz dehasının yıkıcı bir silah olarak kullanılması fikri Victoria'nın kanını donduruyordu. Karşı madde, kullanılabilecek en büyük terörist silahıydı. Metal dedektörlere takılacak metalik parçaları yoktu. Köpeklerin kokusunu alabileceği kimyasal izler taşımıyordu. Yetkililer kutunun yerini tespit ettiğinde devre dışı bırakacak bir teknik yoktu. Geri sayım başlamıştı. Langdon başka ne yapacağını bilmiyordu. Mendilini çıkararak yerde duran Leonardo'nun gözünün üstüne serdi. Victoria şimdi kederli ve panik dolu bir ifadeyle boş tek mat odasının kapı eşiğinde duruyordu. Langdon içgüdüsel olarak yeniden ona doğru ilerledi ama Kohler araya girdi. Bay Langdon, Kohler'in yüzü ifadesizdi. Langdon'a Victoria'nın onları duyamayacağı bir mesafeye gelmesini işaret etti. Langdon, Victoria'yı tek başına bırakarak Kohler'in peşinden gitti. Kohler sinirle fısıldayarak, ''Uzman sizsiniz.'' dedi. ''Bu Illuminati hergelelerinin karşı maddeyle ne yapmak niyetinde olduklarını bilmek istiyorum.'' Langdon dikkatini toplamaya çalıştı. Etrafında dönen çılgınlığa rağmen ilk tepkisi mantıklı olmuştu. Akademik itiraz. Kohler hala varsayımlarda bulunuyordu. İmkansız varsayımlar. Illuminati artık faaliyette değil Bay Kohler. Bu cinayetin her şeyle ilgisi olabilir. Hatta Bay Vetra'nın çığır açacak buluşunu öğrenen ve projenin devam etmesinin tehlikeli olacağını düşünen CERN çalışanlarından biri bile olabilir. Kohler şaşırmış gibi görünüyordu. Siz bu cinayette vicdan olduğunu mu düşünüyorsunuz Bay Langdon? Saçmalık. Leonardo'yu her kim öldürdüyse tek bir şeyi istiyordu. Karşı madde örneğini. Ve hiç şüphesiz onunla ilgili planları var. Terörizmden mi bahsediyorsunuz? Açıkça. Ama Illuminati terörist değildi. Bunu Leonardo Vetra'ya anlatın. Langdon onun söylediklerinde acı bir gerçek payı olduğunu hissetti. Leonardo Vetra gerçekten de Illuminati sembolüyle dağlanmıştı. Peki bu nereden gelmişti? Kutsal mühür, şüpheleri başkasının üstüne çekerek izini saklamaya çalışan birisi için fazlasıyla gerçekçiydi. Başka bir açıklaması olmalıydı. Langdon bir kez daha inanılmazı düşünmek için kendini zorladı. Illuminati hala faaliyetteyse ve karşı maddeyi onlar çaldıysa niyetleri ne olabilir? Amaçları ne olabilir? Beyninin önerdiği cevap çok hızlı gelmişti. Langdon bu düşünceyi bir o kadar hızlı aklından uzaklaştırdı. Evet, Illuminati'nin belirli bir düşmanı vardı. Ama bu düşmana karşı geniş çaplı terörist saldırı yapmaları akla yatkın değildi. Tamamıyla çizgilerinin dışındaydı. Evet, Illuminati insanları öldürmüştü. Ama bireyler özenle seçilmiş hedeflerdi. Kitle imhası adaletsizdi. Langdon duraksadı. Sonra bir kez daha bununla ilgili şahane bir söz düşündü. Karşı madde, nihai bilimsel gelişme, havaya uçurmak için. Aklı hafsalaya sığmaz düşünceyi reddetti. Birden, terörizm dışında dedi. Mantıklı bir açıklama daha var. Kohler açıkça bekleyerek ona bakıyordu. Langdon düşüncelerini toparlamaya çalıştı. Illuminati her zaman maddi araçlar sayesinde inanılmaz güç kazanmıştı. Bankaları kontrol altına almışlardı. Külçe altınlara sahip olmuşlardı. Hatta dünyadaki en değerli tek mücevhere sahip olduklarına dair söylentiler bile çıkmıştı. Illuminati elması. Muazzam boyutlarda kusursuz bir elmas. Langdon, para dedi. Karşı madde maddi kazanç için çalınmış olabilir. Kohler şüpheyle bakıyordu. Maddi kazanç mı? Bir damla karşı maddeyi kime satabilir ki? Langdon, örneği değil diyerek karşılık verdi. Teknolojiyi. Karşı madde teknolojisi dünyalar kadar pahalı olmalı. Belki örneği inceleyip araştırma geliştirme yapmak için çalmışlardır. Sanayi casusluğu mu? Ama piller bitene kadar o kutunun sadece 24 saatlik ömrü var. Araştırmacılar herhangi bir şey öğrenemeden kendilerini havaya uçururlar. Patlamadan önce şarj edebilirler. Burada CERN'deki gibi uyumlu bir şarj platformu kurmuş olabilirler. Kohler, 24 saatte mi diye karşı çıktı. Şemaları çalsalar bile bunun gibi bir şarj cihazı yapmaları aylar alır, saatler değil. Haklı. Victoria'nın sesi cansızdı. İki adam birden döndüler. Victoria sözleri kadar ürkek adımlarla onlara doğru yürüyordu. Haklı. Hiç kimse o kadar zamanda şarj cihazını yapamaz. Akım geçiş yüzeyi bile tek başına haftalar alır. Otomatik bobinler, güç düzenleyici alaşımlar, bunların hepsi bulunduğu yerdeki özel enerji seviyesine göre ayarlanmıştı. Langdon kaşlarını çattı. Mesele anlaşılmıştı. Karşı madde tutacağı herhangi birinin duvardaki prize yerleştirebileceği türden değildi. Kutu, CERN'den çalındıktan sonra yokluğa doğru tek yönlü 24 saatlik bir yolculuğa başlıyordu. Bu da geriye çok rahatsız edici tek bir sonuç bırakıyordu. Victoria, Interpol'ü aramalıyız dedi. Sesi kendine bile soğuk gelmişti. Gerekli yetkilileri aramalıyız derhal. Kohler başını salladı. Kesinlikle hayır. Kelimeler Victoria'yı şaşırtmıştı. Hayır mı? Ne demek istiyorsunuz? Siz ve babanız beni burada çok zor bir duruma soktunuz. Direktör, yardıma ihtiyacımız var. O tutacağı bulmalı ve birilerinin canı yanmadan önce buraya getirmeliyiz. Bir sorumluluğumuz var. Kohler giderek sertleşen bir sesle, bizim sorumluluğumuzu düşünmek dedi. Bu durumun CERN'le ilgili çok ciddi yansımaları olabilir. Biz burada CERN'in ünü için mi kaygılanıyoruz? O kutunun küçük bir bölgeye neler yapabileceğini biliyor musunuz? Patlama yarıçabı 1 kilometre, şehirdeki 9 bloka denk gelir. Belki de siz ve babanız bunu örneği üretmeden önce düşünmeliydiniz. Victoria kalbinden vurulmuş gibiydi. Ama biz her türlü tedbiri aldık. Yetmediği belli oluyor. Ama karşı maddeyi hiç kimse bilmiyordu. Sonra bunun saçma bir iddia olduğunu fark etti. Birisi elbette biliyordu. Birisi öğrenmişti. Victoria hiç kimseye söylememişti. Geriye sadece 2 açıklama kalıyordu. Ya babası ona söylemeden sırrını birisiyle paylaşmıştı, ki bu hiç mantıklı değildi, çünkü her ikisine de gizlilik yeminini ettiren babasıydı. Ya da o ve babası gözetlenmişti. Belki de cep telefonundan. Victoria seyahat ederken birkaç kez telefon görüşmesi yapmışlardı. O kadar çok şey söylemişler miydi? Mümkündü. Kuşkusuz bir de e-postaları vardı. Ama tedbirli davranmışlardı, öyle değil mi? Peki ya CERN'in güvenlik sistemi? Bir şekilde bilgileri dışında gözetlenmişler miydi? Artık bunlardan hiçbirinin önemi kalmadığını biliyordu. Olan olmuştu. Babam öldü. Düşünce onu harekete geçirdi. Şortunun cebinden cep telefonu çıkardı. Kohler öfkeyle parlayan gözleriyle öksürerek ona yaklaştı. Kimi arıyorsunuz? CERN santralini. Bizi Interpol'e bağlayabilirler. Düşün. Kohler nefesini bastırarak Victoria'nın önünde tiz bir çığlık attı. Gerçekten bu kadar saf mısın? Kutu şu anda dünyanın herhangi bir yerinde olabilir. Hiçbir istihbarat servisi onu zamanında bulamayacaktır. Yani hiçbir şey yapmayalım mı? Victoria böyle sağlıksız bir adamın vicdanıyla hesaplaştığını düşünmüştü. Ama direktör sınırı o kadar aşmıştı ki artık onu tanıyamıyordu. Kohler, akıllıca olanı yapacağız dedi. Zaten faydası dokunmayacak yetkililere haber vererek CERN'in ününü tehlikeye atmayacağız. Henüz değil, düşünmeden olmaz. Victoria, Kohler'in sözlerinin bir bakıma mantıklı olduğunu biliyordu. Ama aynı zamanda bu mantığın ahlaki sorumluluktan yoksun olduğunu da biliyordu. Babası ahlaki sorumluluk için yaşamıştı. İhtiyatlı bilim, güvenilirlik, insanın yapısında var olan iyiliğe inanç. Victoria da bunlara inanmıştı. Ama o tüm bunları karma şeklinde görüyordu. Kohler'e sırtını dönerek telefonunun kapağını açtı. Kohler, bunu yapamazsın dedi. Hadi beni durdurmaya çalış. Kohler kıpırdamadı. Victoria kısa süre sonra nedenini anladı. Yerin bu kadar altında telefonu çevir sinyalini almıyordu. Burnundan alevler püskürterek asansöre yöneldi. 26. Haşhaşin taş tünelin sonunda duruyordu. Meşalesi hala yanıyor, dumanı havadaki yosun ve küf kokusuyla karışıyordu. Sessizlik hakimdi. Yolunu kapatan demir kapı tünelin kendisi kadar eski görünüyordu. Paslanmıştı fakat hala güçlüydü. Karanlıkta bekledi. Vakit neredeyse gelmişti. Janus içeriden birinin kapıyı açacağına söz vermişti. Haşhaşin ihanete hayret etmişti. Vazifesini tamamlamak için o kapının önünde tüm gece bekleyebilirdi. Ama buna gerek kalmayacağını sezinlemişti. Kararlı adamlar için çalışıyordu. Dakikalar sonra tam kararlaştırılan vakitte kapının diğer tarafında ağır anahtarların çevrilirken çıkardığı gürültüler duyuldu. Kilitler açılırken metal metale sürtüyordu. Üç dev sürgü teker teker çekildi. Kilitler yüzyıllardır kullanılmıyormuş gibi gıcırdadı. Sonunda üçü de açılmıştı. Sessizlik oldu. Haşhaşin kendisine söylendiği gibi sabırla 5 dakika bekledi. Sonra kanı kaynayarak kapıyı itti. Dev kapı arkaya doğru açıldı. 27. Victoria, buna izin vermeyeceğim. Tek mat asansörü inerken Kohler'in nefesi daralıyor ve gittikçe kötüleşiyordu. Victoria onun önünü kesti. Bu tanıdık yerde artık ona kendini evinde hissettirmeyen bir şey vardı. Böyle olmaması gerektiğini biliyordu. Şu anda acısını bastırıp harekete geçmeliydi. Bir telefon bul. Robert Langdon her zamanki gibi sessizce onun arkasında duruyordu. Victoria artık bu adamın kim olduğunu düşünmekten vazgeçmişti. Bir uzman mı? Kohler ayrıntı vermekten daha fazla kaçınamazdı. Bay Langdon, babanızın katilini bulmakta bize yardımcı olabilir. Langdon hiç de yardımcı olmuyordu. Sıcaklığı ve nezaketi samimi gibiydi. Ama bir şey sakladığı açıktı. Her ikisi de bir şey saklıyordu. Kohler yeniden ona döndü. CERN'in direktörü olarak bilimin geleceği benim sorumluluğumda. Eğer bunu uluslararası bir olaya dönüştürürsen ve CERN bu işten zarar görürse, bilimin geleceği mi? Victoria ona dönmüştü. Gerçekten de bu karşı maddenin CERN'den geldiğini asla itiraf etmeyerek sorumluluktan kaçmayı mı planlıyorsunuz? İnsanların tehlikeye attığımız hayatlarını umursamamayı mı düşünüyorsunuz? Kohler, biz değil diye karşılık verdi. Siz, sen ve baban. Victoria başını çevirdi. Kohler, ve hayatları tehlikeye atmak konusuna gelince dedi. Hayat tamamen bununla ilgili. Karşı madde teknolojisinin bu gezegendeki hayat için muazzam etkileri olduğunu biliyorsun. CERN iflas ederse, skandallar yüzünden mahvolursa herkes kaybeder. İnsanlığın geleceği CERN gibi yerlerin, yarının sorunlarını çözmeye çalışan sen ve baban gibi bilim adamlarının elinde. Victoria Kohler'in bilimi tanrı yerine koyma vaazlarını daha önce de duymuş fakat hiç inanmamıştı. Çözmeye çalıştığı sorunların yarısına bilimin kendisi sebep oluyordu. İlerleme ise dünya ananın baş belasıydı. Kohler, bilimsel ilerlemenin tehlikeleri vardır dedi. Her zaman olmuştur. Uzay programları, genetik araştırmalar, tıp, hepsinde hata yapılıyor. Bilim kendi yaptığı hatalarla hayatına devam etmek zorunda. Herkesin iyiliği için. Victoria, Kohler'in ahlaki meseleleri bilimi ayrı tutarak değerlendirebilmesine şaşırmıştı. Zekası, ruhunda kopan buz fırtınalarının bir ürünü gibiydi. Yani sizce CERN dünyanın geleceği için o kadar önemli ki ahlaki sorumlulukları hiçe saymaya alışmalıyız, öyle mi? Benimle ahlakı tartışma. O örneği ürettiğiniz zaman çizgiyi aştınız ve bu tesisi tehlikeye attınız. Burada çalışan 3000 bilim adamının işini değil, aynı zamanda babanın önünü de korumaya çalışıyorum. Onu düşün. Baban gibi bir adam, kitle imha silahı yaratıcısı olarak hatırlanmayı hak etmiyor. Victoria can evinden vurulmuştu. O örneği üretmeye babamı ikna eden benim. Bu benim suçum. Kapı açıldığında Kohler hala konuşuyordu. Victoria asansörden dışarı adımını attı, telefonunu çıkardı ve yeniden denedi. Hala çevir sesi yoktu. Kahretsin, kapıya doğru ilerledi. Victoria dur. Direktör onun peşinden hızla giderken sesi astımlı gibi çıkmıştı. Yavaşla, konuşmamız gerek. Basta di parlare. Dipnot, yeter sus. Kohler babanı düşün diye bastırdı. O olsaydı ne yapardı? Victoria yürümeye devam etti. Victoria, sana karşı tamamen dürüst davranmadım. Victoria bacaklarının daha ağır adımlar attığını hissetti. Kohler, o anda ne düşündüğümü bilmiyorum dedi. Ben sadece seni korumaya çalışıyordum. Bana ne istediğini söyle yeter. Birlikte çalışmamız lazım. Victoria laboratuvarın yarısını kat etmişken durdu ama arkasını dönmedi. Karşı maddeyi bulmak istiyorum. Ayrıca babamı kimin öldürdüğünü öğrenmek istiyorum. Bekledi. Kohler içini çekti. Victoria, babanı kimin öldürdüğünü zaten biliyoruz. Üzgünüm. Victoria o an arkasına döndü. Ne dedin? Sana nasıl söyleyeceğimi bilmiyordum. Bu zor bir... Babamı kimin öldürdüğünü biliyor musunuz? Kesin bir fikrimiz var gibi, evet. Katil arkasında bir çeşit kartvizitini bırakmış. Bay Langdon'ı arama sebebim buydu. Cinayeti üstlenen grup kendisinin uzmanlık alanına giriyor. Grup mu? Terörist bir grup mu? Victoria, çeyrek gram karşı madde çaldılar. Victoria odanın karşı tarafında duran Robert Langdon'a baktı. Her şey yerli yerine oturmaya başlamıştı. Gizliliğin sebebini bu açıklıyor. Daha önce anlayamamış olmasına şaşırmıştı. Kohler her şeye rağmen yetkilileri aramıştı. Yetkililer. Artık gayet açık anlaşılıyordu. Robert Langdon Amerikalıydı. Hoş, muhafazakar ve belli ki çok zekiydi. Başka kim olabilirdi ki? Victoria daha en başından anlamalıydı. Yüzünü ona döndüğünde Victoria yeniden ümitlenmeye başlamıştı. Bay Langdon, babamı kimin öldürdüğünü öğrenmek istiyorum. Ayrıca sizin büronuz acaba karşı maddenin yerini tespit edebilir mi? Onu da bilmek istiyorum. Langdon telaşa kapılmış gibiydi. Bürom mu? Sanırım siz ABD istihbaratındansınız. Aslına bakarsanız hayır. Kohler müdahale etti. Bay Langdon Harvard Üniversitesi'nde sanat tarihi öğretiyor. Victoria başından aşağı bir kova buz dökülmüş gibi hissetti. Sanat tarihi öğretmeni mi? Mezhep sembol biliminde uzman. Kohler içini çekti. Victoria, babanı satanist bir mezhebin öldürdüğüne inanıyoruz. Victoria kelimeleri duymuştu ama algılamakta zorluk çekiyordu. Satanist bir mezhep. Cinayeti üstlenen grup kendilerine Illuminati diyor. Victoria bunun bir çeşit eşek şakası olup olmadığını anlamak için önce Kohler'a sonra Langdon'a baktı. Illuminati mi? Diye sordu. Bavyeralı Illuminati gibi mi? Kohler şaşkına dönmüştü. Onları duydun mu? Victoria hüsran gözyaşlarını güçlükle tutuyordu. Bavyeralı Illuminati, yeni dünya düzeni. Steve Jackson bilgisayar oyunları. Buradakilerin yarısı internette bu oyunu oynuyor. Sesi çatallaştı. Ama anlamıyorum. Kohler, Langdon'a hayret dolu bir bakış fırlattı. Langdon başını salladı. Çok tutulan bir oyun. Eski kardeşlik dünyayı ele geçiriyor. Yarı tarihi. Bu oyunun Avrupa'da da oynandığını bilmiyordum. Victoria şaşırmıştı. Siz neden bahsediyorsunuz? Illuminati'den mi? O bir bilgisayar oyunu. Kohler, Victoria dedi. Babanın cinayetini üstlenen grup Illuminati. Victoria gözyaşlarıyla mücadele edebilmek için bulabildiği tüm cesaretini topladı. Sakin kalıp durumu mantıken anlamak için kendini zorladı. Ama kendini ne kadar zorlarsa o kadar az anlıyordu. Babası öldürülmüştü. CERN'de güvenlik önemli ölçüde kırılmıştı. Bir yerlerde kendisinin mesul olduğu bir bomba geri sayıyordu. Ve direktör, efsanevi bir satanist birliğini bulmalarına yardımcı olması için bir sanat tarihi öğretmenine başvurmuştu. Victoria birden kendini yapayalnız hissetti. Gitmek için arkasına döndü ama Kohler önünü kesti. Kohler eliyle cebindeki bir şeyi aradı. Buruşuk bir faks kağıdı çıkararak Victoria'ya uzattı. Resmi gördüğünde Victoria olduğu yerde dehşetle sendeledi. Kohler, onu dağlamışlar dedi. Kahrolası, göğsünü damgalamışlar.